Ayrım 25, sayfa 376, bölüm 33. Konya Adası Eğlence Parkı'ndan dönerken trende Mitch'le yan yana hiç ses çıkartmadan oturuyorduk. Fazla eğlenmemiştik ama amacımız eğlenmek değil, zamanın geçmesini sağlamak olduğundan önemli değildi. Tren keskin bir virajı döndüğünde az kalsın ikimiz de koltuklarımızdan düşecektik. Yeniden yerimize oturduğumuzda kendime engel olamayarak sordum. Önceden nasıl biriydin?
Önceden?
Evet, ne tür bir insandın?
Şimdi nasılım?
Sessiz, fazla konuşmayan. Sanırım daha konuşkan birisiydim.
Biraz düşündü.
Evet, daha fazla konuşurdum. Fikirlerim olurdu, söylemekten de hoşlanırdım. Son filmler, politika, ne olursa.
Gülümser miydin?
Şimdi gülümsemiyor muyum?
Sanırım doğru, gülerdim.
Ya sen nasıldın?
Bilmiyorum, daha neşeli, daha canlı, umutlu. İnsanlarla olmaktan hoşlanırdım.
Birbirimize bakıp yine sessizliğe sığındık. Sonunda dayanamayıp sordum. Sence eskisi gibi olabilecek miyiz?
Biraz düşündü.
İstemiyorum. O zaman Trish hiç var olmamış gibi olur.
Ne demek istediğini anlıyorum, Mitch, ama sonsuza kadar böyle mi kalacağız?
Böyle nasıl?
Hayaletler gibi.
Biz de ölmüşüz ama birileri bize söylemeyi unutmuş gibi.
Daha iyi olacağız.
Kısa bir süre sustuktan sonra ekledi.
Daha iyi olacağız ama değişmiş de olacağız.
Nereden biliyorsun?
Gülümsedi.
Biliyorum.
Tamam.
Az önce gülümsediğimi fark ettin mi?
Gülümsedin mi? Tekrar yap.
Yüzüne geniş bir gülümseme yerleştirdi.
Bu nasıl?
Show programı sunucularınkine benzedi.
Daha fazla alıştırma. Tek ihtiyacım bu.
Kime? MagiciansGovern@yahoo.com. Kimden? TheWorstOne@air.com.net. Konu son haberler. Pazar hainindeki kimse yaşlı kadını tanıyamadı. Bir de golf ve bir iç kulübünde deneyeceğim. Yine de bir sonuç alamazsam suçluları araştırdıkları televizyon programlarının birine yollayacağım. Senin aklına başka bir şey geliyor mu? Detta Büyük Marbella'dan döndü ve Helen de yarın sabahtan itibaren ıslak çalılar arasındaki yerini alacak. Seni seven annen. Bölüm 34. Bu gece için her şey hazır mı diye sordu Nicholas.
Biliyorsun dolunay.
Evet dedim telefonu yüzüme yaklaştırarak. İş yerindeki kimsenin ölü kocamın sesini kaydetmekle ilgili bir konuşma yaptığımı bilmesini istemiyordum.
Kayıt cihazını aldın mı?
Evet. Ve gün batımından önce başlamaman gerektiğini biliyorsun.
Evet, gerekli her şeyi biliyorum.
Nicholas bana konuyla ilgili bir yığın e-posta yollamıştı. Bu iletilerde beni şaşırtan bu konudaki bilimsel araştırmaların yoğunluğu ve ciddiyeti olmuştu. Şansına bu gece fırtına çıkması ihtimali çok yüksekmiş. Eğer çıkarsa Aida'nın seninle konuşması ihtimali de artar.
Gerçekten mi?
Evet, sana iyi şanslar. İçim içime sığmıyordu, çalışamıyordum. Tek yapabildiğim oturup camdan mora yakın bir renk almış olan gökyüzüne bakmaktı. Tini de kafasını masasından kaldırıp dışarı bakmaya başladı.
Fırtına çıkacak sanırım.
Gökyüzü koyulaştıkça heyecanım artıyordu. İlk gök gürültüleri duyulmaya başladığındaysa artık yerimde duramıyordum. Telefonum çaldığında neredeyse konuşamayacaktım. Candygirl tanıtım ofisi, ben Anna Walsh. Arayan Nicholas'tı.
Havaya inanabiliyor musun?
Dolunay ve fırtına. Bu ikisinin aynı anda olma şansı nedir?
Aslında düşündüğünden fazla, dedi. Biliyorsun dolunayın çok fazla etkisi vardır.
Kes şunu, beni öldürüyorsun.
Üzgünüm.
Bir sonraki telefon Mitch'tendi.
İyi şanslar.
İkisinin birden olduğuna inanabiliyor musun?
Hayır, bence bunu bir işaret olarak kabul etmelisin.
Sonra konuşmak istersen beni arayabilirsin.
Son telefon Jackie'dendi.
Joey'ye aşık oldum.
Ya Joey ne hissediyor?
Joey de bana aşık.
Sizi bir arada görmek isterim. Bir akşam birlikte bir şeyler yapalım mı?
Manhattan'daki bütün araba servisleri ve taksiler kapılmış olduğundan metrodan eve kadar yağmur altında koşmak zorunda kaldım. Üstelik elimde beni koruyacak hiçbir şey olmadan. Eve varınca ıslak giysileri çıkarttım. Bir havluyla saçımı kuruladım ve asıl sorunu fark ettim. Gün batımı. Fırtına nedeniyle hava kapalı olduğundan güneşin batıp batmadığı belli olmuyordu. Nicholas'ın tarifi kesindi. Güneş batmadan başlanmayacak.
Güneşin ne zaman batmış olacağından emin olamıyordum. Aydan'la konuşmak için beklemek beni öldürüyordu ama saat 10 olana kadar dayanmayı başardım. Kayıt cihazını yatak odasına koydum çünkü ön odadan çok daha sessizdi. Fırtına hafiflemişti ama hala yağmur yağıyordu. Her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için bir kere test ettim. Ardından derin bir nefes alıp mikrofona konuştum. Aydan, konuş benimle. Ben bir süre için gideceğim. Döndüğümde umarım senden bir mesaj olur. Ön odaya geçip saati izlemeye başladım. Tepin bir saat süresi vardı. Zaman dolduğunda odaya gidip kaseti dinlemeye başladım. Benim açılış sözümden sonra uzun süre hiçbir şey yoktu. Sadece sessizlik. Birden ani, böğürden gelen bir ses duydum. Kalbim ekspres trenlere döndü. Bu Aydan mıydı? Aydan çığlık mı atıyordu? İnanamıyordum. Kaseti durdurdum. Gerçekti. Benimle temasa geçiyordu. Buna hazır olduğuma emin değildim. Beynimin içindeki basıncı hissedebiliyordum. Bu kadar zaman sonra Aydan benimle temasa geçmişti. Kaseti tekrar başlattım. Ses Aydan'ınkinden daha gür geliyordu. Daha önce dedikleri gibi hızlandırıp dinlemeyi denedim ama çok da anlaşılmaz olunca normale çevirdim. Yine de böğürmeler arasından ancak bir iki kelime anlaşıyordu. Ne zamanki bir cümleyi tam olarak seçebildim, o zaman neler olduğunu anlamış oldum. Ernesto. Ernesto üst katta şarkı söyleyerek dolaşıyordu. Bunu çözmemle beraber daha önce anlamadığım böğürtülerin de şarkı sözleri olduğunu anlamıştım. Bir an, çok uzun bir an hiçbir şey hissetmedim. Hiçbir şey. Daha önce buna benzer bir duruma düşmemiştim. Ne hissetmem gerektiğini bilmiyordum. Öylece oturdum. Ne kadar bilmiyorum. Sonra oturma odasına geçip televizyonu açtım. Bölüm 35. Kime? physicproductions@yahoo.com. Kimden? magiciangirlvan@yahoo.com. Konu: Neris Heming. Sizinle 6 Temmuz'da iletişime geçip ölen kocam Aydan'la konuşmak istediğimi bildirmiştim. Bana Neris Heming'le 10 ile 12 hafta arasında bir süreç içerisinde görüşeceğimi söylemiştiniz. Neredeyse 5 hafta oldu ve randevumu biraz erken alabilir miyiz diye merak ediyorum. Hiç olmazsa bana kesin bir tarih verebilirseniz hayat benim için daha şekilir bir hal alacak. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Anna Walsh. P.S. Sizi rahatsız ettiğim için çok özür dilerim. Neris'in çok çok çok meşgul olduğunu biliyorum. Bir gün sonra yanıtım geldi. Kime? magiciangirlvan@yahoo.com. Kimden? physicproductions@yahoo.com. Konu: Neris Heming. Randevunuzu daha erken bir tarihe almak mümkün değil. Şu anda randevu tarihinizi kesinleştirmek de mümkün değil. Randevunuzdan 2 hafta önce sizi arayıp haber vereceğiz. Neris Heming ile ilgilendiğiniz için teşekkürler. Hayal kırıklığından donmuş olarak ekrana baktım. Çığlık atmak istedim ama bir işe yaramazdı. Cumartesi akşamı bir şeyler yapalım diye önerdi Jackie. Ne? Ayarlanmış bir poker oyunun yok mu? Kes şunu, kıkırdadı. Az önce kıkırdadın. Hayır, kıkırdamadım. Jackie, kıkırdadın. Üzerine düşündü. Kahretsin. Neyse, cumartesi bir şeyler yapmalıyız. Mümkün değil. Hamptons'ta büyük cumartesiye katılmam gerekiyor. Ah, seni şanslı kaltak. Gittiğimi öğrenen herkes aynı şeyi söylemişti. Ucuz tasarım giysiler, marka kıyafetler, eşantiyonlar, partiler. Anlamadıkları şuydu. Ben çalışmak için orada olacaktım. Ve çalıştığınız zaman her şey çok farklıydı. Bölüm 36. Tini ile beraber cuma trafiğinde Long Island Express yolunda sıkışıp kalmıştık. Araç ürün kutularıyla doluydu. Ayaklarımızın altında, arka koltukta, kucaklarımızda. Kendimiz götürmek zorundaydık çünkü kuryelere güvenirsek geç kalacaklarını biliyorduk. Ya da bir gün erken yollarsak kaybolacaklarını. Yakınmıyorduk. En azından geçen yılki gibi servis arabasıyla gitmemizi istememişlerdi. Yine de bu yolculuk iki kat çekilmezdi. Çünkü kendi göl paketlerinden biri arabaya sığmadığından ucunu camdan çıkartmak zorunda kalmıştık. Bu da bütün yol boyunca milyonlarca arabanın egzoz kokusunu solumak zorunda bıraktı bizi. Oraya varana kadar akciğer kanseri olacağız diye belirtti Tini. Hiç sigara içen birinin akciğerlerini gördün mü? Hayır. Harika. Bilgi eksikliğimi gidermeyi kafasına koymuş olacak ki ayrıntılı bir tarife girişti. ta ki sigara içen iri yarı bir adam olan şoförümüz susmasını söyleyene kadar. Lütfen susabilir misiniz? Kendimi iyi hissetmiyorum. Harbour Inn'e vardığımızda saat 9'u geçmişti. Öncelikle Candace ve George'un kalacakları yeri kontrol etmemiz, yeterince şampanya, meyve sepeti, egzotik meyve ve el yapımı çikolata olduğundan emin olmamız gerekiyordu. Hiçbir şeyi şansa bırakmak istemeyerek yatak örtülerini ve yastıkları da kontrol ettik. Ardından gidip geç bir akşam yemeği yiyerek 1-2 saat uyuyabilmek için odalarımıza yığıldık. Ertesi sabah saat 7'de sergi merkezine vardık. Kapılar saat 9'da halka açılacağından kendi girl standını bu saate kadar korumuş olmamız gerekiyordu. 7.30'dan kısa bir süre sonra Brooke geldi. Çarşambadan beri buralardaydı zaten. İnsanın ailesinin zengin olmasının avantajlarından biri daha. "Selam çocuklar," dedi. "Yardım edebileceğim bir şey var mı?" Komik ama söylediğinde çok içlendi. Birkaç saniye sonra bölümümüzün arka duvarını yerleştirmemize yardım etmeye başlamıştı bile. Ayrı parçaları birbirine eklemekte ve hangi parçanın nereye yerleşeceğini ayarlamakta çok becerikliydi. Son olarak siyah masayı yerine koyduk. Zenginlerin hiçbir el işini beceremedikleriyle ilgili söylentileri bilirsiniz. Brooke bunun aksini ispatlıyordu. Standın kurulması bitince Tini ile beraber kutuları açıp ürünleri çıkartmaya başladık. Asıl tanıtımını yapmak istediğimiz Rocket Koruma adlı bir güneş kremi serisiydi. Eski parfüm şişelerine benzeyen sahte camdan yapılma şişeler de piyasaya sürülüyordu. Krem pembe tonlarındaydı. En yüksek dereceli koruma koyu pembe renkteydi ve koruma faktörü azaldıkça pembenin tonu da hafifliyordu. Muhteşemdiler. Ayrıca yüzlerce kendi girl tişörtü ve plaj çantası getirmiştik. Şimdiye kadar üretilmiş bütün makyaj malzemelerinden de Candace'ın makyaj yaparken ihtiyacı olabileceğini düşünerek yanımıza almıştık. Tam rujları dizmeye başlamıştık ki Lauren göründü. "Hey," dedi, gözleriyle eleştirecek bir şeyler arayarak. Bulamayınca hayal kırıklığına uğramış olacak ki bakışlarını içeri dolmaya başlayan kalabalığa çevirdi. "Ben şimdi..." "Evet," dedi Tini o kalabalığa karışınca, "gidip yağcılık edecek birkaç ünlü bulması gerekiyor." Bu laf Brooke'un gülmesine neden oldu. "Siz çok eğlencelisiniz." Saat 10'da içerisi tamamen dolmuştu. Rocket korumaya ilgili çok fazlaydı ama aynı soruyu sorup duruyordu herkes. "Yüzümü pembe yapacak mı?" "Hayır," dedik. Tekrar ve tekrar ve tekrar ve tekrar kremin rengi yüzde kayboluyor. Arada sırada şaşırmış bir sesin "Merhaba Brooke, çalışıyor musun? Ne kadar hoş, annen nerede?" dediğini duyuyorduk. Plaj çantaları konusunda işimiz tişört olduğundan daha zordu. Hemen bitmemeleri için onları dağıtırken daha dikkatli olmak zorundaydık. Bir yandan da insanlara hangi cilt tipine sahip olduklarını anlatıp hangi ürünleri kullanmaları gerektiği ile ilgili öğütler veriyorduk. Gülümsüyor, gülümsüyor, gülümsüyorduk. Öyle ki yüzüm ağrımaya başlamıştı. "Laktik asit yüzünden," dedi Tini. "Bir kası çok zorladığında bu olur." Zamanın geçtiğini Tini saatin 12 olduğunu söyleyene kadar anlamamıştım. "Kahretsin, Candace nerede?" Candace'ın öğlende gelip makyaj yapmaya başlaması gerekiyordu. Bütün basına haber verilmiş ve hatta 15 dakika önce hoparlörlerden anons edilmişti. "İnsanları toplamaya başlasak iyi olur. Eğer yeterince uzun bir sıra olmazsa Candace yanımıza okur." "Hadi toplayalım." Cümlemi tamamlayamadan kalabalığın arasından bir çocuk çığlığı duyuldu. Üçümüz birbirimize baktık. Acaba ne olmuştu? "Sanırım Doktor De Groot az önce geldi," dedi Tini. Bölüm 37. Lauren yanımıza döndü. "Candace ve George bütün gün buradaymış gibi gözükebilmek için," diye fısıldadı Tini. "Neler oluyor?" diye sordu Lauren. Bir şeyler olduğu yoktu. Eline bir şişe rakıt koruyucu alıp oynamaya başladı. Ürünü ilk kez görüyor gibiydi. "İnsanların yüzünü pembe yapmıyor mu?" Hep birlikte yanıtladık. "Renk cildin üzerinde kayboluyor." "Bana bağırmanıza gerek yok." Sonra çevremizdeki insanların azlığını fark etti. "Herkes nerede?" "Şimdi toplamaya gidiyoruz." "Tamam, işte geliyorlar." Baktım 4 kadın bu tarafa geliyordu. Ama içimden bir ses bunun kendi gölle bir ilgisi olmadığını söylüyordu. Harika yüz kemikleri vardı. Taş ve kum tonlarında giyinmişlerdi. Ralph Lauren mağazasından fırlamış gibi görünen kadınlar biraz daha yaklaştıklarında Brooke'un annesi, görümcesi ve kardeşleri oldukları ortaya çıktı. Bunu kalabalığın arasında tanıdık bir yüz görmem izledi. Önce kim olduğunu ve nereden tanıdığımı çıkartamadımsa da sonra jeton düştü. Mackenzie, buralarda olabileceğini tahmin etmem gerekirdi. Taşlanmış mavi kot pantolon ve beyaz erkek gömleği giymişti. Her pazar kilisede göründüğünden çok farklı görünüyordu. Onu neredeyse 3 haftadır görmemiştim. Ana, dedi, pembeler içerisinde harika görünüyorsun. Garip bir duyguydu. Onu çok az tanımama karşın uzun süredir kayıp kız kardeşimi bulmuşum gibi geldi bana. İkiniz birbirinizi nereden tanıyorsunuz? Diye sordu Lorin. Şüpheci gözlerle bir Mackenzie'ye bir bana bakarak. Mackenzie'nin yüzünde umutsuz bir ifade belirdi. Lütfen onlara söyleme, lütfen onlara söyleme, lütfen onlara söyleme. Bakışlarımla yanıtladım onu. Söylemem. Neyse ki Kral George ve Kraliçe Candace geldiklerinden Lorin'in sorularını yanıtlamamıza gerek kalmadı. Siyahlar içindeki Candace, Bayan Edison ve ailesinin makyaj sırasında olduklarını zannetmişti. Başlasak iyi olur sanırım. Sürünün alfa dişesine Brooke'un annesi yönelip elini uzattı. Candace Bigley, Martha Edison. Tamam Martha, makyajını yapabilmem için şu iskemleye oturmaya ne dersin? Diğer bayanlar bir süre beklemek zorunda kalacak. Makyaj? Bayan Edison şaşırmıştı. Ben yüzümde sadece su ve sabun kullanırım. Candace kafası karışmış olarak Edison'lara baktı. Su ve sabun? Diye tekrar etti. Piknikte görüşürüz Brooke. Mackenzie, dedim, iyi bir fikir bulmuş olmaktan mutlu. Sen makyaja ne dersin? Neden olmasın? Candace'a dönüp elini uzattı. Mackenzie McIntyre Hamilton. George, Candace'a gidip biraz dolaşacağını söyledi. Candace makyaja başladı. Biz de kalabalığı standa yönlendirmek için dağıldık. Ama makyaj için insanları ikna etmek kolay değildi. Bir sonraki aktivite piknik olduğundan kimse abartılı görünmek istemiyordu. Bedava kendi gör çantası ya da tişört almak isteseler de makyaj iskemlesine oturmaya yanaşmıyorlardı. Candace Mackenzie'nin makyajını uzatabildiği kadar uzattı ama sonunda bitirmesi gerekti. İskemleden indiği zaman Mackenzie'yi kenara çektim. Seni bu yakınlarda görecek miyim? Kafasını salladı. Zannetmiyorum. Sesini iyice alçaltarak devam etti. Başka bir şey deniyorum. Zengin koca bulmaya onu mu? Evet ama sizi özlüyorum. Nicholas nasıl? İyi. Geçen hafta tişörtünde ne yazıyordu? Başkanlık için Jimmy Carter. Yüksek sesle güldü. O çok sevimli. Bana mı öyle geliyor yoksa aynı zamanda çok da çekici mi? Bunun sorulacağı doğru kişi olduğumu sanmıyorum. Doğru ya, pardon. Neyse, Nicholas'a ve diğerlerine benden selam söyle. O yanımdan ayrıldıktan sonra bir süre daha kalabalık toplama işine devam ettim. Hala makyaj yaptırmak isteyen kimse yoktu ve bu yeterince kötüydü. Ama bir de birinin çıkıp da kendi göl gündüz kremi cildimi mahvetti demesi her şeyin üzerine tuz biber ekti. Felaket üstüne felaket. Candace, benim bu gerizekalılara ürün satmaya çalışmaktan daha önemli işlerim var diyerek çekip gitti. 34 milyon dolarlık bir dünya turuna imza atmış birisiyle tartışamazsınız. George'u aramayı denedim ama o da ünlü, yarı ünlü birilerini bulup yaranmaya çalışıyor olmalıydı. Lauren ise tam ondan bekleneceği üzere yeniden ortadan kaybolmuştu. Dondurma istiyorum, dedi Candace geri geldiğinde. Tamam, ben hemen gidip getireyim. Tini ve Brooke sizinle kalırlar. Benim ayrılmam gerek, dedi Brooke. Yardım için bilet satmaya gitmem gerekiyor. Tamam Brooke, sağ ol. Bugün harikaydın. Pazartesi görüşürüz. Çarşamba, diye hatırlattı bana. Ben çarşamba dönüyorum. Evet, çarşamba. Kalabalığa dalıp dondurma aramaya başladım. 15 dakikalık bir arayışın ardından da şansa yarı erimiş bir Eskimo bar ve Doğu marka dondurma bulabildim. Candace Eskimo'yu kabul etti ve masanın üzerine oturup yemeye başladı. Tahmin edilebileceği üzere Ariella da standı ziyaret etmek için tam bu anı seçmişti. Durum iyi görünmüyordu ama neyse ki Karibu'yu koruma yemek standına bakmak istediğinden Ariella'nın oyalanacak vakti yoktu. Bölüm 38. Anna, ben annen, durum acil. Telefona koşup açtım. Birisinin başı dert dolmalıydı. Babam, JJ, ne diye sordum. Acil olan ne? Jackie ve Joe hikayesi nedir? Kalbimin atışlarını yavaşlamasını bekledim. Beni bunun için mi aradın? Jackie ve Joe yüzünden. Evet, neler oluyor? Biliyorsun birbirlerinden hoşlanıyorlar. Bilmiyor musun? Yattılar geçen hafta sonu. Sen Hamptons'dayken. Bana anlatılmamıştı. Biraz kısık bir sesle. Bilmiyordum dedim. Eğlendiği sesinden belli olan annem beni teselli etti. Elbette henüz sadece pazartesi. Eminim Jackie sana anlatacaktır. Hem kim Joe ile yatmadı ki? Ben yatmadım. Ben de diye ekledi. Ettiği lafın yanlış anlaşılmasından korkarak. Ama geri kalan herkes yattı. Bir gecelik bir ilişki miymiş? Ben nereden bileyim? Sadece dalga geçiyordum. Bütün gece. Joy bir kadın o kadar uzun süre beraber olabiliyor muymuş? Bu iyiydi dedim ve ekledim. Anne gördüğün gibi sana yardımcı olamayacağım. Rachel'a sormayı denesene. Yapamam onunla konuşmuyoruz. Bu sefer neden tartıştınız? Davetiyeler. Ben beyaz kağıda gümüş rengi italik harflerle yazılmalarını istiyorum. Ya o ne istiyor? Papirüs. Onunla konuşmayı dener misin? Hayır. İkimiz de bir süre sustuk ama uluslararası bir telefon görüşmesinde sessiz kalmak gereğinden pahalıya patladığı için bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. Anne, ben kocamı kaybettim. Düğün hazırlıklarıyla gerçekten ilgilenebileceğimi düşünmüyorsun değil mi? Özür dilerim hayatım. Bir an için seni Claire'le karıştırdım. Ancak o kapattıktan sonra Jackie'nin ne yaptığını, nereden bildiğini sormak aklıma geldi. Yine Luke'dan öğrenmiştir herhalde. Hemen Jackie'yi aradım ama telefonlarını açmıyordu. Beni araması için mesaj bıraktıktan sonra işe gitmek üzere yola çıktım. Bütün sabah aramadı. Öğle arasında ben tekrar aradıysam da telefonlarını açmamaya devam ediyordu. Öğleden sonra tam tekrar aramayacaktım ki masanın üzerine bir gölge düştü. Franklin. Sakince bana kötü haberi verdi. Ariella seni görmek istiyor. Neden? Hadi gidelim. Nereye? Onun ofisine. Tanrım bitmiştim. Başım kesinlikle beladaydı. Sorun şu ki neden olduğundan emin değildim. Franklin beni ofise götürdüğünde şaşkınlıkla içeride başkalarının da olduğunu gördüm. Vizaj'tan Mendel, diğer 7 markanın direktörü Mary Jane, Mary Jane'in kızlarından Earth Source'a benzer bir marka olan Essence'in sorumlusu Loi. Neler oluyor? Yine Don Carlo'nun havasına gönülen Ariella'nın çevresinde 5 iskemleden oluşan bir çember oluşturulmuştu. Otur, dedi bana. İyi haber, hiçbiriniz kovulmadınız. Henüz. Hepimiz gereğinden uzun süre güldük. Dünyanın en iyi haberi olduğunu iddia etmiyorum ama o anda duyabileceklerimiz arasında en iyisi gibi duruyordu. Sakinleşin çocuklar, o kadar da komik değildi. Bilmeniz gereken ilk şey bu toplantının çok gizli olduğu. Bugün burada duyacaklarınızı bu odanın dışında konuşmayacaksınız. Hiç kimseyle, hiçbir yerde, hiçbir zaman. Anlaşıldı mı? Anlaşılmıştı ama çok meraklanmıştım. Özellikle de çok garip bir grup olduğumuzdan. Bizi bir araya toplayıp büyük bir sırrın verilmesini sağlayacak ortak özelliğimiz neydi? Formül 12. Ariella gözlerini üzerimize gezdiriyordu. Hiç duydunuz mu? Kafamı salladım. Biraz bilgim vardı. Amazon'da yaşayıp yerlilerin hayatları üzerine araştırma yapan bir adam tarafından bulunmuştu. Yerliler yaralandıkları zaman köklerden yaptıkları bir ilacı yaraların üzerine sürüyorlardı ve araştırmacı yaraların çok hızlı iyileştiklerini, yara izinin neredeyse tamamen yok olduğunu gözlemlemişti. Otlardan yapılan ilacı kendisi yapmayı denemiş ve ancak 12. denemesinde başarabilmişti. Yeni bulunmuş bir ilaçtı ve büyük ihtimalle Sağlık Bakanlığı'nın onayını bekliyordu. Ariella devam etti. Bakanlığın onayını beklerken Profesör Redfern'in, araştırmacının adı buydu, aklına bir fikir geldi. Cilt bakımı. Aynı formülü kullanarak bir cilt bakım kremi geliştirdi. Beşimize de birer kağıt uzattı. Sonuçlar inanılmaz. Şimdiye dek bu kadar başarılı bir krem geliştirilmemişti. Hepsi elinizdeki kağıtta yazılı. Konuşma ilerledikçe Ariella, Don Carlo'nun tavrını bırakmıştı. Sanırım bu insanları korkutmak için kullandığı maskelerden biriydi. Ama işe yarıyordu. Formül Deverox tarafından satın alındı. Deverox, yaklaşık bir düzine kozmetik firmasının sahibi olan devasa bir şirketti. Şirket bu işe büyük para yatırmayı düşünüyor. Gelmiş geçmiş en büyük marka olacak bu. Bizim nerede devreye girdiğimiz merak ediyorsanız hemen söyleyeyim. MacArthur on the Park olarak bu ürünün tanıtım ihalesine giriyoruz. Bu ihalenin ne kadar önemli olduğunu anlamamız için bize biraz zaman tanıdı. Ve siz üçünüzden beni, Louis'i ve Wendell'i gösteriyordu. Ayrı ayrı birer planla gelmenizi istiyorum. Bir sessizlik daha. Bu harikaydı. Bana ait bir fikir. Sadece bana. Üstelik yeni bir markayla. Eğer yeterince iyi olurlarsa her üçünü de sunacağız. Sizin fikrinizi seçerlerse markanın tanıtım projesinin yöneticisi siz olacaksınız. İşte bu en iyisiydi. Terfi etmek. Bir an Formül 12 kızlarının ne giymek zorunda kalacaklarını merak ettim. Amazon yerlileri gibi mi mesela? Ne kadar zamanımız var diye sordu Wendell. Bugünden itibaren 2 hafta. 2 hafta, çok fazla değil. Son bir detay. Bu işi kendinize ait zamanda yapın. Her günkü düzeninizmiş gibi işe gelin. Şimdiki markalarınızın işleriyle uğraşın ama sosyal hayatı birkaç hafta unutun. Şanslıydım. Zaten bir sosyal hayatım yoktu. Anna, Louis, Wendell, size bunun büyük bir onur olduğunu hatırlatmam gerekmiyor, değil mi? Kafamızı salladık. Onca insan arasından seçilmenin önemli olduğunu biliyorduk. Franklin ve Mary Jane ile oturup uzun uzun konuştuk. Çalışan kızları tek tek gözden geçirdik ve ben sizin en uygun adaylar olduğunuza karar verdim. Teşekkürler Ariella diye mırıldandık. Size güveniyorum. İlk kez gülümsüyordu. Bunu mahvetmeyin. Franklin benimle ofisime yürürken Ariella'nın sözlerini tekrarladı. Bunu mahvetme. Lorin merakla bizi bekliyordu. Kovuldun mu? Hayır. Ah, öyleyse neden seni görmek istemiş? Hiç. Elindeki dosyada ne var? Hiç. İşimi kaybetmekle terfi etmek arasındaki çizgide takılıp kalmıştım. Dikkat çekmemek de buraya kadarmış. Şimdiden seçilenlerden biri olduğum için pişmandım. Formül 12'nin dosyasını açıp okumaya başladım. Çoğu biyolojik bilgilerden oluşan bir tür araştırma raporuydu. Fazla teknikti. Elimde olsa bir kenara bırakırdım ama elimde değildi. Çünkü eğer işi ben alırsam bütün bu bilgileri anlaşılır hale getirmek benim görevim olacaktı. İşimin kötü taraflarından biri de yaşlanmayı geciktiren mucize ürünlere ya da mucize kremlere inanmamamdı. Niye inanayım? İnsanların inanmalarını sağlayan reklamları ben yazıyordum. Dosyada Profesör Redfern'in oldukça hoş göründüğü bir fotoğrafı da vardı. Güneş yanığı ten, göz kenarlarında hafif kırışıklıklar, gezgin olduğunu belli eden bir kıyafet. Sakal? Elbette. Siz hiç saçı sakalı birbirine karışmamış, kaşif gördünüz mü? Ama sakalı çekiciliğini engellemiyordu. Reklamda kullanılabilir mi? Belki. Belki onu günümüzün Indiana Jones olarak pazarlayabilirdik. Dosyada son olarak kremin bir numunesi vardı. Çirkin havdal rengi bir krem. Bakım kremleri çoğunlukla beyaz ya da pembe renkte olurdu. Ama bu görünüş ona bilimsel ve orijinal bir hava veriyordu. Yüzüme bir parça sürmemin ardından birkaç dakika geçmeden yaramın çok hafif karıncalandığını hissettim. Mucize beklercesine aynaya koştuysam da hiçbir değişik olmamıştı. Yara izim hala yerindeydi. Yatağa gitmeden önce bir kere daha Jack'i aramayı denedim. Telefonu açacağını ummuyordu. Bu nedenle sesini duyunca oldukça şaşırdım. Selam. Sesi neşeli geliyordu. Ben Anna. Joy'le neler oluyor? Cuma gününden beri yataktayız. Az önce çıktı. Yani ondan hoşlanıyorsun. Anna, onun için deli oluyorum.